Ayrım 11. Bencil. Wilbur Smith. Sayfa 171. 7. Kısım. Madenleri işletenlerin bir araya gelip saldırganları cezalandırmaları sayesinde bölgede güvenlik sağlandı. Sean'la Duff da yine çalışmaya başladılar. Fakat sadece Hradsky'nin Jack ve Whistle madeninden altın çıkıyordu. Bunun ne kadar olduğunu da yine Hradsky ile Fransuva biliyorlardı tabii. Hradsky sermaye bulmak için gittiği kaptan dönmemişti. Fransuva'da çıkan altınlardan Duff'a bile söz etmiyordu. Duff'la Sean dev makineyi beton platformuna oturttular. Makinenin ağzı kayaları öğütmek için açılmıştı. Terleyen, şarkı söyleyen 20 Zulu kazanı kaidesinin üstünde döndürdüler. Bakır tablaları yerlerine takıldı. Artık ne kayayı ne de Sean'un gitgide azalan parasını düşünerek üzülecek halleri vardı. Çalışıyor ve uyuyorlardı. Duff da çadırda yatıyordu. Kendi'yi kuş tüyü yatağında yalnız bırakmıştı. 20 Kasım'da kazanı ilk kez yaktılar. Vücutları fazla çalışmadan daha incelip sertleşmiş, elleri nasır tutmuştu. İki arkadaş kazanın önünde durarak kadrandaki ibrenin tepedeki kırmızı çizgiye erişmesini seyrettiler. Duff hiç olmazsa makineyi çalıştıracak güç var diye homurdandı. Sonra Sean'un omzuna vurdu. ''Neden burada duruyorsun? Kendini pazar günü okul pikniğinde mi sanıyorsun? İşimiz var oğlum.'' 2 Aralık'ta makinenin öğüttüğü kayaların karışım tablolarına dökülmesini seyrettiler. Sean sevinçle Duff'ın omzuna sarıldı. İngiliz de yumruğunu onun midesine indirdi. Gece yemekte birer konyak içtiler. Fakat bu olayı kutlayamayacak kadar yorgundular. Artık birinin devamlı o demir canavarın başında kalması gerekiyordu. İlk gece nöbeti Duff aldı. Sean ertesi sabah makineyle gidince gözleri çukura batmış olan arkadaşının ayakları üstünde sallandığını gördü. Hesabıma göre makineden 10 ton kaya geçti. Artık tepsileri temizleyip ne kadar altın bulduğumuza bakmalıyız. Sean sen yat uyu dediyse de Duff oralı olmadı. Embejane, vahşilerinden ikisini buraya getir, tepsileri değiştireceğiz. Dinle Duff, bu iş 1-2 saat bekleyebilir, biraz uyu.
''Lütfen başımın etini yeme, karımdan betersin.''
Sean omuz silkti, ''Nasıl istersen, öyleyse bu işi nasıl yaptığını bana da göster.'' İlk tepsideki öğütülmüş kayaları ikincisine geçirdiler. Duff çok geniş uçlu bir bıçakla iki tablanın dibinde kalan civaları kazıdı. ''Bu civa altın taneciklerini tutar.'' diye anlattı. ''Kaya tozları da akıp gider ama civa bütün altın zerrelerini tutamaz bazen.'' Peki altını civadan nasıl ayıracaksın?
Bunu özel kabına koyarak kaynatınca altın altta kalır ve civadan ayrılır. Hem civada ziyan olmaz. Bunu tekrar tekrar kullanabilirsin.
Duff kazıdığı civayı özel kabına koydu. Kaptaki karışım kaynarken ikisi de sessiz sedasız baktılar. Sonunda Sean altın nerede diye sordu. Duff omurdandı.
Kessesini. Sonra üzüldü. Özür dilerim oğlum, bu sabah biraz yorgunum.
Sonunda civa buharlaşınca geriye parlak altın kaldı. Ama bir damla. Altın sadece bir nohut büyüklüğündeydi. Duff kabı kızdıran lambayı kapattı. Bir süre ikisi de konuşmadılar. Sonra Sean hepsi bu kadar mı diye mırıldandı. Duff bitkin bitkin başını salladı. Evet dostum bu kadar. Bununla ne yapmayı istersin? Dişini doldurmayı mı? Bezgin bir tavırla döndü.
Makineyi çalıştır. Hiç olmazsa bayrağımızı dalgalandırarak batarız.
8. Kısım. Noel yemeği pek keyifsiz geçti. Kendinin otelindeydiler. Oraya kredileri vardı. Kadın Duff'a markalı altın bir yüzük ve Sean'a da bir kutu puro armağan etti. Sean o güne dek hiç tütün kullanmamıştı. Ama puronun dumanı içini yakınca mazoşistçe bir zevk aldı. Yemek salonunda erkekler bağıra çağıra konuşuyorlardı. İçerisi yemek kokusu ve puro dumanıyla dolmuştu. Ama Sean, Duff ve Candy bir köşede sessiz sedasız oturmaktaydılar. Sean bir ara kadehini kaldırarak Duff'a tıpkı bir cenaze levazımatçısının katibi gibi kasvetli bir sesle ''Mutlu Noeller'' dedi. Duff'ın dudaklarında bezgin bir gülüş belirdi.
''Sana da aynını dilerim.'' İçtiler.
Sonra Duff kendini toplayarak konuştu.
''Tekrar söyle, kaç paramız kaldı?'' ''Bunu söylemen hoşuma gidiyor. Güzel bir sesin var.'' Shakespeare'in oyunlarında rol almalıydın.
3 altın ve 16 şilin.
Evet, evet, doğru söyledin. 3 altın ve 16 şilin. Şimdi Noel'in tadını daha iyi çıkarmam için ne kadar borcumuz olduğunu söyle. Sean konuyu değiştirmeye çalıştı. Bir içki daha iç. Kendi, ne olur bugün her şeyi unutun diye yalvardı. Güzel bir parti olması için çok uğraştım. Bakın François geldi. Hey François! Temiz pak giymiş olan François Dutet hemen masaya yaklaştı. Mutlu Noeller dostlarım, size birer içki ikram etmeme izin verin. Kendi onu yanağından öptü. Seni gördüğüme sevindim. Çok iyi görünüyorsun. Hastalık hastası olan François birden ciddileşti. Bunu söylemen tuhaf kendi. Açıkçasını istersen biraz endişeliyim. Bir iskemle çekerek göğsüne dokundu. Kalbim, bunu bekliyordum zaten. Dün madendeydim. Birden çelik bir el kalbimi sıkmaya başladı. Soluk alamıyordum. Hemen çadırıma dönüp sağlık kitabıma baktım. 83. sayfada kalp rahatsızlıkları yazılı. Üzgün üzgün başını salladı. Çok endişeliyim. Bundan önce de sağlıklı değildim ama. Kendi olamaz diyene de artık bu kadarına dayanamam. Özür dilerim, kötü bir şey mi söyledim? Kadın eliyle masayı işaret etti. Tam bu bayram havasına uydun. Şunların mutlu yüzlerine baksana. Bana izin verirseniz gidip mutfağa bir göz atayım. Kendi kalkıp gitti. Ne var dostum Duff? Duff bezgin bezgin güldü. Sadece 3 altın ve 16 şilin. François şaşkın şaşkın bakınca ekledi. Yani iflas ettik. Tanrım, buna çok üzüldüm Duff. İşinizin iyi gittiğini sanıyordum. Bütün ay makinenin çalıştığını duydum. Neden böyle oldu? Lider kayasında çalışıyorsun değil mi? Ne kadar derine indin? Lider kayasının artık bir masal olduğunu sanıyorum. 15 metre kadar kazdık kayayı. Demek lideri bulamadınız. Beni dinle Duff. Seninle ilk konuştuğum zaman bu durumu bu kadar iyi bilmiyordum. Bazı saptamalarda bulunmuştum. Şimdi durumu biraz daha iyi öğrendim ama yalnızca sana açıklayacağım bunu. Eğer bu sözler duyulursa işimi kaybederim, anlıyorsun değil mi? Duff başını salladı. Lider kayası şimdilik iki yerde ortaya çıktı. Bizim madende ve Hain kardeşlerin Kuzey Jock madeninde. Sizin yeriniz bu iki madenin orasında kalıyor. Yani üçümüz düz bir çizgi üstündeyiz. Orada altın olduğundan eminim. Fakat siz nereye bakacağınızı bilmiyorsunuz. Bana kalırsa iki kaya yan yana uzun bir yay biçiminde kıvrılıyor. Ama kaya bunun kavisli kısmı ve lider kayası da yayın tahta bölümü. Eğer ana kayaya dik olarak bir tünel açarsan altını bulursun. O zaman bana bir içki ısmarlamalısın. İki arkadaş ciddi ciddi dinliyorlardı. François sözünü bitirince Duff arkasına yaslandı. Bana bir ay önce bilseydik, şimdi yeni tüneli kazmak, makineyi çalıştırmak için parayı nereden bulacağız? François, param olsaydı size borç verirdim diye mırıldandı. Ama Bay Hratsky'den aldığım aylık. Size 200 altın gerek, bu da bende yok. O sırada masaya dönen kendi adamın son sözlerini duydu. Ne o diyor? Onu anlatmama izin verir misin François? Bir yararı olacaksa anlat. Kendi Duff'ı dinledikten sonra bir an düşündü. Bu ara vadide yeni kurulan Johannesburg köyünde toprak aldım. Fazla param kalmadı ama size 150 altın verebilirim. Duff, şimdiye dek hiçbir anımdan para almadım dedi. Bu yeni bir tecrübe olacak. Kendi, seni seviyorum. Kadın içini çekti. Bu sözlerinde içten olmanı çok isterdim. Ama o sırada madeni düşünen Duff bu sözleri duymadı. Heyecanla bir an önce işe devam etmeliyiz oğlum diye atıldı. 9. kısım. Çinliler şeytanların uzakta kalmaları için havai fişekleri atarlardı. Duff'la Sean da aynı ilkeyi uyguladılar. Makineyi mümkün olduğu kadar uzun süre çalıştıracaklardı. Alacaklılar makinenin homurtusunu duydukları sürece sorun yoktu. Herkes onların altın olan bir kayayı oyduklarını sanıyor, ilişmiyordu. Fakat makineye yedirdikleri paranın ancak yarısı değerinde altın elde ediyorlardı. Altın parçaları acınacak kadar küçüktü. Bu arada çukur kazıyor, dinamitle daha derine inmeye çalışıyorlardı. Yaz gelmişti ve günler uzundu. Hava aydınlık olduğu sürece çalışıyorlardı. Hatta bazen son dinamitleri lamba ışığında patlatıyorlardı. Fakat zaman umduklarından daha hızlı geçiyordu. Para yine bitmek üzereydi. Duff 15 Şubat'ta tıraş olup gömleğini değiştirdi ve yine borç almak için kendiyi görmeye gitti. Sean onun bayırdan inmesini seyretti. Bir hafta önce atları da satmışlardı. Genç adam yıllardan beri ilk kez dua ettiğini anladı. Duff ertesi sabah geç vakit döndü. Hendin yanında durarak Sean'un dinamitleri yerleştirmesine baktı. Sean'un sırtı terden pırıl pırıl parlıyordu. Her gelişmiş kas ayrı ayrı kabarmıştı. Genç adam hareket edince bu kaslar kımıldıyordu. Sean başını kaldırınca onu gördü. ''Kaç para?'' diye sordu. Gözleri kıpkırmızıydı. 50 altın, bu da sonuncusu. Daha doğrusu kendi böyle tehdit etti. Sean'un gözleri Duff'ın kolunun altındaki pakete takıldı. ''O nedir?'' Kahverengi kağıdı ıslatan şeyi fark etmiş, ağzı sulanmaya başlamıştı. ''En iyi cins sığır pirzolası. Bugün öğle yemeğinde yine yulaf lapası yemeyeceğiz.'' Duff güldü. ''Duff, şiir okumayı bırak.'' dedi. ''Dinamitlerin fitillerini yak da gidip yemeğimizi yiyelim.'' Bir saat sonra yan yana hendeğin dibinde ilerliyorlardı. Embejane ve Zulular da peşlerindeydi. Sean geğirdi. ''Hoş bir anı. Bir daha yulaf lapasının yüzüne bakmayacağım.'' Son kırılan kayaların döküldüğü yere geldiler. Sean birden heyecandan ellerinin titrediğini hissetti. Titreme ellerinden kollarına çıkıp ciğerlerinin sıkışmasına neden oldu. Sonra Duff'ın omzuna batan parmaklarının verdiği acıyı, Duff'ın elleri de titriyordu. Bu bir yılana benziyordu. Şişman, gri bir boğa yılanı hendeğin bir duvarından sürünerek dökülen taşların altına giriyor, öbür tarafta kayboluyordu. Önce Duff hareket etti. Üstü benekli gri bir kaya parçasını alarak öptü. ''Bulduk ha Duff. Lider olmalı bu.'' ''Bu gök kuşağının öbür tarafı oğlum.'' Sean artık yulaf lapası yok diye mırıldanınca Duff güldü. Sonra ikisi birden deli gibi zafer kahkahaları atmaya başladılar. 10. Kısım. ''Sean, onu bir daha tutmalıyım.'' dedi. Duff hemen uzattı. Sean içini çekti. ''Epey ağır.'' Duff, daha ağır bir şey yoktur diye başını salladı. 25 kilo var. Sean'ın iki eliyle tuttuğu külçe bir puro kutusu kadardı. Yok daha ağır. 2 gün çalışmayla bütün zararımızı çıkardık. Hatta kâra bile geçtik. Sean külçeyi ikisinin arasındaki masaya bıraktı. Duff eğilip parlak sarı madeni okşayarak ellerimi bundan ayıramıyorum diye itiraf etti. Ben de öyle. Sean da altına dokundu. 1-2 hafta sonra kendinin yerlerini satın alabileceğiz. Duff irkildi. ''Ne dedin?'' ''Kendiden haklarını satın alabileceğiz.'' ''Ben de kulağıma sesler geldi sandım.'' Duff sevgiyle onun koluna vurdu. ''Beni dinle oğlum. Sana kısaca açıklayacağım. Bu topraklar için ne kadar süremiz var?'' 3 yıl.'' ''Tamam. Şimdi 2. soru. Bu bölgede kaç kişinin parası var?'' Sean şaşırdı. ''Bizim paramız var ve...'' ''Horatski geri gelene kadar kimsede para yok.'' Haynes kardeşler altın buldular ama Londra'dan makineleri gelene dek bir şey çıkaramayacaklar. Kendiden o hakları satın alacak yerde... Elini altın külçesine vurdu. Bunu ve benzerlerini bulabildiğimiz ve her hakkı satın almak için harcayacağız. Önce bizim madenle Jack ve Whistle'ın arasında kalan Dr. Sutherland'in toprakları var. Ondan sonra 2 büyük makine ısmarlayacağız. Onlar altın akıtırken de toprak alacağız, fabrikalar kuracağız, binalar yaptıracağız. Şirketlerimiz olacak. Sana daha önce de altın kazanmak için kazmaktan başka yollar olduğunu söylemiştim. Sean ses çıkarmadan ona bakıyordu. Duff, yükseklerde başın dönmez değil mi diye sordu. Hayır. Bu iyi. Çünkü ihtiyacın olacak. Sen kartalların uçtuğu yerlere çıkacaksın. Bu ülkedeki en büyük servetin nasıl kazanıldığını göreceksin. Sean kendinin purolarından birini yaktı. Elleri hafif hafif titriyordu. ''Bu kadar acele etmesek olmaz mı Duff? Daha liderde çalışmaya başlayalı 2 gün oldu. Hem...'' Duff onun sözünü kesti. ''1000 altın kazandık. Dinle Sean. Bütün ömrüm boyunca böyle bir fırsat bekledim. Lider kayası bu alanda ilki ve bir kaltağın bacakları gibi de ortada. Buradan her şeyi alacağız.'' Ertesi sabah Daftali'ye yardım ettiği için Doktor Sutherland'i içkiye başlamadan buldu. Doktor iskemlesinden düşüp sızmadan Sean ve Duff'a 25 hisse sattı. Daha anlaşmanın mürekkebi kurumadan Duff ata atlayıp kuzen Jock'un öbür yanındaki topraklarda hakkı olan Ted Reinke'yi bulmak için Ferreira's kampına gitti. Sean da kendi madeninde makineyi çalıştırmış endişeyle tırnaklarını yiyordu. Duff 7 gün içinde 100'den fazla altın arama hakkını satın alıp onları 40 bin sterlin borca sokmuştu. Sean ona yalvardı. Daf çıldırıyorsun, yine her şeyi kaybedeceğiz. Şimdiye kadar kendi madeninden ne aldık? 4000 altın. Borcumuzun 1/10'unu 10 günde çıkardık. Üstelik bunu o adi eski tip makineyle başardık. Sıkı tutun oğlum. Yarın da gidip Jack ve Whistle'ın öbür tarafında kalan hisselerini satın alacağız. Onları bugün de alırdım. Ama Tanrı'nın belası Rum her biri için 1000 altın istiyor. Sonunda vermek zorunda kalacağım galiba.
Sean iki elini şakaklarına bastırdı. Yapma Duff, gırtlağımıza kadar borçlayız zaten. Ben yatmaya gidiyorum. Sen yarın bizi mahvetmekle geçirmeye kararlı olduğuna göre sabah vardiyası yine bende.
Buna gerek yok. Curtis adlı bir Amerikalı madenci tuttum. Ayda 30 altına çalışmaya razı oldu. Yarın benimle gel de seni zengin etmemi seyret. Rum'la sabah 9'da kendinin otelinde buluşacağım.
11. ayrım. Sabah 9'da Duff konuşurken Sean iskemlesinin ucuna ilişmiş bekliyordu. Neyse Rum gözükmemiş ve Duff'ın surat etmesine karşılık genç adam umutlanmaya başlamıştı. Fakat Duff birden ayağa kalktı.
Haydi gel, gidip o Rum'u arayacağız.
Dinle Duff.
Daha sonra dinlerim, haydi gel.
Parlak meleklere gidip atlarını bağladıktan sonra içeriye girdiler. İçerisi loştu ama yine de bir masanın başına oturmuş olan grubu hemen seçtiler. Simsiyah saçlı Rum'un arkası onlara dönüktü. Sean'un gözleri onun karşısında oturan iki adama takıldı. Onların Musevi oldukları belliydi. Genççe olanının esmer cildi pek düzgün, dudakları kırmızı ve uzun kıvırcık kirpikleri, gözleri de açık kahverengiydi. Onun yanındaki adam da bal mumundan yapılmışa benziyordu. Omuzları düşük ve dardı. Vücudu kalçalara doğru genişliyordu. Armut biçimi olduğu söylenebilirdi. Bu vücut çok geniş alanını, büyük kabak kafayı zorlukla taşır gibiydi. Ancak sarı gözlerinde hiç de gülünç bir taraf yoktu.
Duff, Hrotsky diye fısıldarken birden yüzü değişti. Gülerek masaya yaklaştı. Merhaba Nicky, randevumuz olduğunu sanıyorum.
Rum hemen iskemlesinde döndü.
Bay Charleywood, işim çıktığı için özür dilerim. Görüyorum, ormanlar hala haydutlarla dolu.
Sean, Hrotsky'nin kızardığını, sonra kendisini topladığını gördü. Rum telaşla konuştu.
Özür dilerim Bay Charleywood, fakat Bay Hrotsky istediğim parayı peşin verdiği için size gelemedim.
Duff adama bir göz attı.
Merhaba Norman, kızın nasıl?
Bu sefer Hrotsky gerçekten kızardı. Ağzını açtı, bir şeyler söylemek istediyse de sonunda ağzını kapattı.
Duff gülümseyerek onun yanındaki Musevi'ye baktı. Onun yerine sen söyle Max.
Adam güzel gözlerini masaya dikti.
Bay Hrotsky'nin kızı çok iyi. Kimberly'den istemeye istemeye ayrılmamdan hemen sonra onun evlendiğini sanıyorum.
Doğru.
Akıllılık etmişsin Norman. Gorillerine beni kentten attırmandan daha akıllıca bir iş. Bana yaptığın hiç de hoş olmadı.
Kimse konuşmadı.
Bir gün buluşup eski günleri konuşmalıyız. O güne kadar veda.
Madene dönerlerken Sean onun kızı mı var diye sordu. Eğer kız babasına benziyorsa kurtulduğun için talihlisin.
Yok, kız çok güzeldi. Onun içinde her işte olduğu gibi bu konuda da Max'ın yardım etmiş olduğunu düşündüm.
Peki Max kimin nesi?
Hrotsky'nin işlerini gördüğü adamı. Ona saray maskarası derler. Hrotsky'yi küçük görmemelisin. Tek kusuru kekemeliğidir. O koca kafanın içinde korkunç bir giyotin kadar acımasız bir beyin vardır. Artık altın alanına geldiği için yaşam hızlanacaktır. Onunla başa baş gidebilmek için acele etmeliyiz. Neyse bir hafta önce Londra'ya telgraf çekerek makineleri ısmarladım.
Sean öfkelendi. Neden bana haber vermedin? Arkadaşını azarlamaya hazırlanıyordu. Fakat Duff'ın göz kırptığını görünce dudakları titredi ve engellemeye çalıştıysa da dayanamayarak güldü. Kahkahalar arasında sordu. Makineler bize kaça patlayacak?
Bir daha böyle soru sorarsan seni boğarım. Makineler Port Natal'e geldiğinde faturalarını ödeyebilmek için liderde sürekli çalışmamız gerekecek.
Ya yeni aldığımız yerler için ödenecek para?
Bu iş bana ait. Bırak da ben düşüneyim.
Sean bir sabah madene geldiğinde Duff ona bir telgraf uzattı. Genç adam bunu okuyunca makinelerin geldiğini anladı.
Tanrım, 3 hafta erken geldiler. Bunları ödeyecek paramız var mı?
Hayır. Peki ne yapacağız?
Gidip bankadaki küçük adamı göreceğim. seni kulağından tutup sokağa atacaktır. Hayır, haklarımızı ipotek edip ondan para alacağım. Bunların aldığımız fiyattan 5 misli değerde olduğunu söyleyeceğim. Ben gidip işi ayarlarken Curtis'le madene bakarsın değil mi?
Bunu başarırsan sana 1 ay izin veririm Duff. Duff geri döndüğünde altında kırmızı bal mumu mühürü, üstünde de borç anlaşması yazılı olan bir belge getirdi. Kağıtta yazılı sonu bol sıfırlı sayıyı gören Sean apışıp kaldı. Sen inanılmaz bir harikasın.
Duff, ya öyleyim değil mi diye kabul etti.
12. kısım. Haynes kardeşlerin makineleri de aynı gemiyle gelmişti. Onun için Jock ve Duff birlikte Port Natal'a gidip 100 araba kiralayarak makineleri getirdiler. Daha sonra gelişmekte olan Johannesburg'daki kendinin yeni lokantasında oturup içki içerlerken Duff, ''Seninle bir iddiaya girelim Jock'' dedi. ''Bizim makinelerin seninkinden önce çalışacağına bahse girerim. Kaybeden makinelerin nakil ücretini ödeyecek. Hem ayrıca açıktan da 500 altın koyuyorum.''
''Kabul.''
Sean arkadaşını dürttü. Duff, bunu yapamayız.
Duff, neden yapamıyormuşuz diye fısıldadı. Aldığımız krediden 1500 altın kaldı.
Hayır, kalmadı. Duff hemen cebinden borç anlaşmasını çıkardı. Bunu oku anlarsın. Sean belgeyi ondan alarak teşekkür ederim diye mırıldandı. Gidip adama borcumuzu vereyim.
Hangi adam?
Jock'la Port Natal'da kiraladığınız arabaların sahibi olan adam. Ondan arabaları satın aldım.
Şaka ediyorsun.
Nakliyat işine başlamak senin fikrindi. Arabalar makinelerimizi boşaltır boşaltmaz Dundee'den kömür almaya gidecekler.
Duff dayanamayarak sırıttı. Sen söylenenleri hiç unutmaz mısın? Peki oğlum git bari. Bir yolunu bulup iddiayı kazanmaya çalışacağız artık.
Makinelerden birini kendiye, öbürünü de Kuzey Jock Madeni'nin gerisindeki yeni yerlerden birine yerleştirdiler. Johannesburg'dan işsiz kalmış madencileri tuttular. Madenlerden birinin başında Sean, öbüründe Curtis vardı. Duff da ikisi arasında mekik dokuyordu. Bu arada her sefer kuzen Jock'a uğrayıp Trevor'la Jock'un ne yaptıklarına bakıyordu. Bir gün gelip bizden ilerdeler diye endişeyle açıklıyordu. Kazanlar yakılmış ve basınçları yükselmiş. Ama ertesi gün gülümsüyordu. Platformun betonunu dökerlerken yeteri kadar çimento katmamışlar. Üstüne ağırlık binince platform çöktü. Tekrar beton dökecekler. Bu da 3-4 günlerini alır. Durumu bilen öteki madenciler de her gün meyhanelerde bahse tutuşmaktaydılar. Bir gün François kendi madenine gelip işlere göz attıktan sonra ''Parlak melekler de bahse girenler Hayensleri tutuyorlar.'' diye açıkladı. ''Kardeşlerin gelecek hafta sonuna dek her şeyi bitireceğini söylüyorlar.'' Duff git bizim üstümüze benim için 500 altın koy diye bağırınca Sean umutsuzlukla başını salladı. Üzülme oğlum kaybetmeyeceğiz. Jock Haynes kırma kıskaçlarını ters tarafa takmış. Bunu bu sabah fark ettim. Makineyi çalıştırmaya kalkınca büyük bir sürprizle karşılaşacaktır. Duff haklıydı. Onlar makineleri Haynes kardeşlerden 15 saat önce çalıştırmayı başardılar. Jock atına atlayarak onları görmeye geldi.
Tebrikler. ''Teşekkürler Jock. Çek defterini getirdin mi?''
''Ben de bunu konuşmaya geldim. Bana biraz zaman verir misin?''
''Sean, bizim için sözün yeterlidir.'' dedi. ''Gel bir içki iç. Sana kömür satayım.''
''Ah evet. Bu sabah arabalarının geldiğini duydum. Kaçtan veriyorsun?''
''60 kilosu 15 altın.''
''Tanrım, sen korkunç bir haydutsun. Kömürün 60 kilosunu 5 şilinden daha ucuza aldığına iddiaya girebilirim.''
Sean insanın makul bir kâr sağlaması gerekli diye itiraz etti.
Sean'la Duff tepeye tırmanana kadar çok uğraşmışlardı. Fakat ondan sonra her şey kolay oldu, para akıyordu. Kendi madeninde ana kayadan ayrılan lider kayası altın doluydu. Bir gece civalı altını özel kaba koyduklarında François oradaydı. Civa kaynarken adamın gözleri yuvalarından uğradı. Altına çıplak bir kadını seyreden bir erkek gibi baktı.
''Tanrım! Bundan sonra size saygıyla beyefendi demem gerekecek galiba.
Duff, bu kadar zengin bir kaya daha gördün mü François?'' diye övündü.
''Hayır, Allah kahretsin be adam, çok talihlisiniz. Gözleriniz kapalı olarak tatlıdaki eriyi buldunuz. Bizim maden ancak bunun yarısı kadar zengin.''
Bankadaki borçları birden azalıverdi. Satıcılar onları gülümseyerek karşılıyorlardı. İki ortak Dr. Sutherland'a da 100 yıl viski içmesini sağlayacak bir çek verdiler.
Kendi haklarının tamamını satın almakla kalmayıp %7 de faiz verdikleri zaman ikisini de öptü. Ondan sonra da yeni gelişen ve kentleşmeye başlayan Johannesburg'da kendisine yeni bir otel yaptırdı kendi. İki katlı otelin yemek salonuna büyük bir kristal avize astırttı. İkinci kattaki daire ise bordo ve altın yaldızlı eşyalarla dolduruldu. Duff'la Sean hemen bu daireyi tuttular. Ancak kraliçe Johannesburg'a gelecek olursa onun kalması için daireyi boşaltacaklarına söz verdiler. Kendi de umutla buraya Victoria Dairesi adını taktı. Kendi madeninin başına geçmesi için François'yı kandırmak zor olmadı. Adam bir sandık giyim eşyasıyla 4 sandık ilacını alarak geldi. Martin Curtis de küçük kardeş madeninin müdürü oldu. Bu kendi kadar zengin değildi ama her ay iyi bir servet veriyordu. Ağustos sonunda Sean'la Duff'ın alacakları kalmamıştı. Haklar da, makineler de onlarındı. Ayrıca yatırım yapacak paraları da vardı. Sean burada kendi büromuz olmalı diye yakındı. Bu işi yatak odalarından yönetemeyiz. Haklısın. Dükkanların bulunduğu alanın en yakınındaki köşeye kendi binamızı yapmalıyız. Önce mütevazi 4 odalı bir yer düşünmüşlerdi. Ama sonunda yerleri parke, duvarları tahta kaplamalı, 20 odalı 2 katlı bir bina halini aldı. Sean, toprak fiyatları 3 ayda 3 katına çıktı dedi, hala da yükseliyor. Haklısın, almanın tam zamanıdır, doğru dürüst düşünmeye başladın. Öyle mi? Kartalların uçtuğu yere çıkacağımızı söylediğini anımsamıyor musun? Dar, sen hiçbir şeyi unutmaz mısın diye sordu. Toprak almaya koyuldular. Portakallık adlı yerde 5000 dönüm, hastane tepesinde de yine 5000 dönüm satın aldılar. Nakliyat için kullandıkları arabaları 400'e çıkmıştı. Bunlar her gün Port Natal ve Lorenzo Marquez arasında gidip geliyorlardı. Tuğla ocakları da günde 24 saat çalışmaktaydı. Yine istekleri karşılayamıyordu burası. Johannesburg bir kent olmuştu. Sean bir opera binası yapmaması için Duff'ı güçlükle kandırabildi. Ancak buraya yerleşen maden sahipleri ve zenginlerden oluşan bir komite, opera adı verilen başka tür bir eğlence yeri yaptırdı. Buraya Kap ve Port Natal'den orkestralar, şarkıcılar geliyordu. Operada 2 tür eğlence vardı. Komite üyeleri ve zenginler için yan tarafta özel kapı yapılmıştı. Oradan fevkalade lüks döşenmiş bir salona geçiliyordu. En iyi şampanyanın satın alınabildiği bu salonda Kimberley borsasındaki fiyatları konuşuyorlardı. Salonun gerisinde de yine zevkle döşenmiş dinleme odaları bulunuyordu. Buna karşılık işçiler için kuyruk oldukları bir koridor vardı. Paralarına karşılık seçme hakları olmadığı gibi sadece 5 dakikayı satın alabiliyorlardı onlar. Bir ay içinde opera Jack ve Whistle madeninden daha fazla altın getirdi. Aralık ayında Johannesburg'da artık milyonerler vardı. Hratsky, Haynes kardeşler, Carl Loutkamper, Duff Charleywood, Sean Courtney ve daha bir düzine adam. Onlar maden, toprak, binalar ve kentin sahipleriydi. Witwatersrand'ın zenginleri böylece soylulaşmış ve altın taç giymiş gibiydiler. Noel'den bir hafta önce kentin kralı sayılan Hratsky hepsini kendinin özel salonlarından birinde topladı. Jock Haynes, bu adam kendini ne sanıyor diye söylendi. Bize bir avuç yerliymişiz gibi emir veriyor. Ötekiler de bunu kabul etmekle birlikte yine de toplantıya gittiler. Çünkü Hratsky'nin her yaptığı iş para demekti. Onlar da buna dayanamıyorlardı. Pro dumanı içinde kalmış salona en son giren Duff'la Sean oldu. Herkes umutla bekliyordu. Hratsky deri koltuklarından birine çökmüş, Max da sessiz sedasız onun yanında oturuyordu. Duff'ı görünce milyonerin gözlerinde hafif bir pırıltı belirdi. Fakat yüzünün ifadesi değişmemişti. İki arkadaş oturunca Max kalktı. ''Beyler, Bay Hratsky sizi buraya bir öneride bulunmak için çağırdı. Sizin durumunuzdaki kimselerin zaman zaman yeni yatırımlar yapabilmek için sermayeye ihtiyacı olmaktadır. Bu arada elinde paraları olanlar da bunları kullanacak yer aramaktadırlar.'' Max hafifçe öksürüp hüzünlü gözleriyle adamları süzdü. Şimdiye dek karşılıklı ihtiyaçlarımızı konuşabileceğimiz bir toplantı yerimiz olmadı. Bize en yakın olan Kimberler borsasıdır. Fakat bu da Johannesburg'dan işimize yaramayacak kadar uzakta kalıyor. Bay Horatski, sizi kendi borsamızı kurmak ve eğer bu fikri kabul ederseniz bir başkanla yönetim kurulu seçmek için çağırdı.
Max oturunca adamlar bu iş benim için yararlı olur mu diye düşünmeye başladılar. Sonunda hepsinin de aklı bu işe yattı. Karar verildiğinde gece yarısı olmuştu. Max yine ayağa kalktı.
Beyler, Bay Horatski yeni borsanın kuruluşu şerefine kendisiyle birlikte birer kadeh şampanya içmenizi istiyor.
Daf atıldı. Buna inanamam işte. O son kez 1860'ta içkilerin parasını verdiydi.
Çabuk fikrini değiştirmeden biriniz bir garson bulun.
Horatski duyduğu nefreti gizlemek için göz kapaklarını indirdi.
11. ayrılım sonu. Sayfa 188.